Ayrım 5, sayfa 63. Bölüm 3, Osmanlı Devleti'nin niteliği veya imparatorluk mantığı. Şalvarı şalta Osmanlı, eğeri kalta Osmanlı, ekende yo, biçende yo, yiyende ortağı Osmanlı. Halk deyişi. Her toplumsal formasyon veya toplum düzeni ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel, etik, hukuki kertelerin yani instances veya bileşenlerin diyalektik bir bütünlüğü olarak var olur. Toplumun tarihsel gelişme sürecinde ulaştığı yere göre de söz konusu bileşenlerin toplumsal yapıdaki belirleyicilik katsayıları değişir. Henüz ilkel aşamada bulunan toplumun, henüz belirgin bir sınıfsal ayrışmaya uğramadığı, devletin ortaya çıkmadığı bir toplumda ideolojik kertenin belirleyiciliği çok büyüktür. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun da dahil olduğu haraca dayalı tribüter sosyal formasyonlarda siyasi kerte önemliyken, tipik kapitalist bir toplumda ekonomik kerte tartışmasız bir belirleyiciliğe sahiptir. Bir toplumun niteliğinin kavranmasında iki anahtar kavram üretim tarzı ve sosyoekonomik formasyon veya kısaca sosyal formasyon kavramlarıdır. Üretim tarzı kavramı bir toplumda belirli bir tarihsel dönemdeki hakim ilişkileri ifade eder. Örneğin tribüter yani haraca dayalı bir üretim tarzı söz konusu olduğunda bir üretici köylü sınıfı ve üretici sınıfa yabancılaşmış, üretici sınıftan aldığı haraçla var olan ve kendini yeniden üreten devlet sınıftan oluşan bir toplumsal yapı kastedilir. İleriki sayfalarda üzerinde detaylı olarak durulacağı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun ait olduğu üretim tarzında sosyal artığa el koyan yüksek hakim sınıfla yönetici politik sınıf iç içe geçmiş birbirine karışmış durumdadır. Dolayısıyla egemen sınıftan ayrı bir politik sınıf veya politik sınıftan ayrı bir egemen sınıf mevcut değildir. Köleci üretim tarzı dendiğinde köleler ve köle sahiplerinden oluşan bir toplum düzeni anlaşılır. Feodal üretim tarzı dendiğinde ise toprağın özel mülkiyetini elinde tutan bir soylular sınıfıyla soylulara bağımlı serflerden oluşan ikili bir toplumsal yapı, kapitalist üretim tarzı dendiğinde de üretim araçlarının mülkiyetine sahip bir sermaye sınıfıyla, kapitalist sınıf sermayeye sahip olan sınıf, üretim araçlarından yoksun ve sadece emeğini satarak yaşayabilen işçi sınıfından oluşan bir toplumsal yapı kastedilir. Dikkat edilirse üretim tarzı kavramı iki şeyi ifade ediyor. Toplum hangi temel sınıfların mevcudiyetine öncelikle dayanıyor ve ikinci olarak da belirleyicilik hangi kerte üzerine oturuyor? Oysa hiçbir tarihsel toplum bu kadar net bir yapısal bütünlük arz etmez. Toplumun manzarası bu kadar belirgin değildir. Aslında hakim üretim ilişkileri yanında ikincil üretim ilişkileri de mevcut olur. Örneğin egemen bir tarz olmamakla birlikte küçük meta üretimi hemen bütün hakim üretim tarzlarında mevcut olmuştur. Aynı şekilde köleci ve feodal ilişkiler veya kalıntılar yeni üretim tarzıyla eklemlenmiş olarak var olabilir. Bu bakımdan her tarihsel toplumun belirli bir dönemdeki yapısı üretim tarzlarının eklemlenmiş bir versiyonu olarak tezahür eder veya var olabilir. Değişik üretim ilişkileri yan yana iç içe bir arada bulunur ama bunlardan biri hakim üretim ilişkisidir. İşte bir toplumsal yapının kavranmasında üretim tarzı kavramının yanında sosyoekonomik formasyon kavramının devreye girmesinin nedeni budur. Ve söz konusu kavram toplumu somut ilişkiler bütünü olarak kavramaya olanak verir. Bir bakıma sosyoekonomik formasyon kavramı somut toplumsal yapının o andaki fotoğrafını vermektedir. Bu iki kavramdan habersiz olanlar ve bu iki kavramı bilimsel tahlillerde yetkin bir biçimde kullanma basiretini ortaya koyamayanlar, toplumun şurasını burasını şu veya bu niteliğini, şu ya da bu kerteyi ön plana çıkararak bütünü kavramakta yetersiz kalırlar. Ağacı gören ama ormandan habersiz adamın durumuna benzer bir duruma düşmekten kurtulamazlar. 1950'li yıllarda bile Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinden geçerek Türkiye'yi dolaşan biri, Türkiye'nin prekapitalist, feodal ve benzeri bir toplum olduğuna hükmedebilirdi. Seyyahın böylesi bir sanıya varması üretim tarzı, sosyoekonomik formasyon, üretim tarzlarının zorunlu eklemlenmişliği gibi kavramlara yabancı olmasındandır. Türkiye'de 1950'li yıllarda da hakim üretim ilişkileri kapitalistti. Ama üretim tarzlarının eklemlenmişliği ve bu eklemlenmenin karakteri Türkiye'deki kapitalizmi emperyalist ülkelerdeki kapitalizmlerden ayırıyordu. Türkiye 1950'li yıllarda da kapitalist bir ülkeydi. Zira hakim üretim ilişkileri kapitalistti. Ama Türkiye dünya kapitalist sisteminin çevresinde tabir mazur görülürse dünyanın gece kondularının yer aldığı coğrafyada bulunmaktan kaynaklanan özelliklere sahipti. Aslında Türkiye'nin dünya sistemi içindeki konumu aradan geçen yaklaşık yarım yüzyılda hiçbir değişime uğramamıştır. Prekapitalist üretim ilişkileri hızlı bir tempoyla aşındığı halde Türkiye bir çevre ülkesi olmaya devam ediyor ya da gecekondu bölgesindeki yerini koruyor. Değişim esasa ait değil, görüntüyle ilgilidir. Türkiye bugün yarı sanayileşmiş bir ekonomik yapıya sahip olmasına rağmen bu böyledir. Başta da söylendiği gibi Türkiye'nin kapitalist dünya ekonomisi hiyerarşisi içindeki yeri Osmanlı İmparatorluğu'nun söz konusu hiyerarşide 1880'lerde işgal ettiği yere daha çok benzemektedir. Bu kitabın son bölümünde bu sorun üzerinde durulacaktır. Türkiye'de özellikle 1960'lı yıllarda üretim tarzı tartışmaları yapıldı. Türkiye'nin söz konusu aşamada kapitalist mi, yarı feodal mi olduğu tartışıldı. Bu tartışmalar çerçevesinde de Osmanlı İmparatorluğu'na ilgi arttı. Ve tartışmalar şu iki eksen etrafında odaklaştı. Bazıları Avrupa merkezli ve Stalinist geleneğe uygun olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun feodal bir yapıya denk düştüğünü, anti-Stalinist bir tarih versiyonundan yana olan ve öylesi bir tarih versiyonu oluşturmak isteyen başka Batılıların etkisindeki diğerleri de Osmanlı İmparatorluğu'nun asyatik bir sosyal formasyon olduğunu ileri sürdüler. Bu tartışmalar doğrudan pratik bir amaçla yapılıyordu. Türkiye'nin geçmişi neydi ve o geçmişten geriye ne kalmıştı sorusuna cevap aranıyordu. Bu sorulara verilecek cevaba göre de Türkiye'nin önündeki devrim aşamasının ne olduğuna hükmedilecekti. Önümüzdeki devrim aşaması milli demokratik devrim mi yoksa sosyalist devrim mi olacaktı? Aslında kimileri daha sonraları tartışmanın bu tarzda yapılmasının Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinin anlaşılması bakımından uygun olmadığını ileri sürdüler. Bunun bilimsellikle çeliştiği açık veya ima yoluyla dile getirildi. Bu tür yaklaşımlar bilim yapma retoriği ve görüntüsü altındaki kurulu düzenin ideolojik meşrulaştırılması işine memur edilmiş akademik hiyerarşinin gardiyanlarına mahsustur. Eğer bilme eylemi dönüştürme eylemine eşlik etmiyorsa ortada gerçek anlamda bir eleştirel, dolayısıyla bilimsel bir çaba da mevcut değildir. Bizim anlayışımıza göre eleştirel olmayan bir bilim entelektüel faaliyet gerçek anlamda bilim tanımına dahil edilemez. Zira bugünün gerçekliğini angaje etmeyen bir tarihin bir kıymeti harbiyesi olamaz. Doğrusu bu konuda biz de eğer tarih bugüne dair tavır almaya yaramıyorsa öyleyse neye yarar diyen Pierre Vidal-Nacque gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla yanlış olan tarihle ilgilenmenin gerekçesi değildi. Kimileri tarihle mevcut sömürü, egemenlik, baskı ve hiyerarşi düzenini korumak, sürdürmek, yeniden üretmek için ilgileniyorsa, diğerlerinin de mevcut yapıyı aşmak, onu dönüştürmek için tarihle ilgilenmelerinde şaşılacak bir yan olabilir miydi? Aslında eleştirilmesi gereken husus tartışmaların ne amaçla yapıldığı değildi. Türkiye'nin somut gerçekliğini ve onun geçmişini belirli resmi merkezlerce üretilmiş şemalara uydurma girişimiydi. Bir kesimin yaptığı Stalinist Sovyetler Birliği'nin resmi tarih ve ideolojisine uyum sağlama girişimiydi. Türkiye'nin geçmişini veya aynı anlama gelmek üzere Osmanlı toplum yapısını Sovyetler Birliği'nde oluşturulan resmi tarihe uydurmak için çaba harcayanlar, bilimselliğe ve Marksizme gönderme yaparak Türkiye'nin geçmişinin feodal olduğunu ileri sürdüler. Türkiye'nin tarihini Stalinist beş aşamaya uydurmak için Osmanlı sosyal formasyonunun feodal olduğunu kanıtlamaya giriştiler. Elbette bunun eleştirel bir teori, bir bilim yöntemi ama aynı zamanda devrimci teori de olan Marksizm adına yapılıyor olması rahatsız ediciydi. Burjuva demokratik devrimi olduğuna göre eski rejim, ancien rejim tasfiye edilmiştir. Öyleyse önümüzdeki aşama sosyalist devrim aşamasıdır. Önümüzdeki aşamanın sosyalist devrim aşaması olduğu doğruydu. Ama bu birincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun feodal bir sosyal formasyon oluşuyla ilgili herhangi bir açıklayıcılığa sahip olamazdı. İkincisi de 1923'te yapılanın bir burjuva demokratik devrim olduğu tespitinin yanlışlığı ile ilgiliydi. Zira 1923'te bir burjuva demokratik devrimi olmamıştı. Asya tipi üretim tarzı partizanları gerçeğe diğerlerinden daha çok yaklaşma avantajına sahiptiler. En azından Avrupa merkezi ve Stalinist tarihten bağımsız eleştirel bir tavır ortaya koyma gayreti içindeydiler. Ama onlar da kapitalizmin kutuplaştırıcı karakteri ve kutuplaşmanın ortaya çıkardığı sonuçları yeterince dikkate almadıkları için geçmişe dair daha sağlıklı görüşler ortaya atmalarına rağmen yaptıkları tahlillerden pratik, teorik sonuçlar çıkarma aşamasında yetersiz kalacaklardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ne olduğuna dair görüşler üç grup altında toplanabilir. Birinci gruptakiler Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihteki hiçbir toplumsal yapıya benzemediği, kendine özgü, sui generis bir toplumsal yapılanma olduğunu ileri sürenlerdir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu ne feodalite ne asyatik veya başka herhangi bir tarihsel toplumsal formasyona benzemiyordu. Kendine özgü, özgün ve tekti. Oysa belirli bir tarihsel dönemdeki bir toplumsal kuruluş, mutlaka ait olduğu dönemin diğer toplumsal kuruluşlarıyla ortak yanlara sahiptir, onlardan iktibas yapar, etkiler ve etkilenir. Dolayısıyla hiçbir çağda kendine özgü, orijinal, saf bir tarz mümkün değildir. İkinci grup tarihçiler veya teorisyenler, Avrupa merkezi burjuva ideolojisinin sol versiyonu olan Stalinizm'de uyum sağlama kaygısıyla, Türkiye'nin mirasına kondu Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli üretim tarzının feodal olduğunu ileri sürdüler. Sovyetler Birliği'nde resmi bilim 5 aşamayı evrensel bir şema olarak kabul ettiğine göre, Türkiye'li Stalinistler de mutlaka bu şemaya uyum sağlamalı, bir önceki aşamanın feodal olduğunu kanıtlamalıydılar. O kadar ki eleştiriler karşısında mevziyi sonuna kadar savunmak için hiç değilse merkezi feodal olduğunu ileri sürenleri oldu. Oysa merkezi ve feodalite kavramlarını yan yana getirmek asla uygun olmadığı gibi feodalite zaten merkeziyetçiliğin yatsınmasıdır. Üçüncü grup Marx'ın toplumların evrim şeması konusunda yazdıklarının dogmatik davranışına tepki olarak ortaya çıkan anti-Stalinist batılı teorisyenlerin açtığı yoldan giderek Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya tipi üretim tarzı, atüt olduğunu ileri sürdüler. Elbette burada derinlemesine bir üretim tarzı tartışmasına girişmemiz uygun düşmüyor. Bununla birlikte söz konusu tartışma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun niteliği hakkındaki görüşümüzü kısaca da olsa ortaya koymamız gerekiyor. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu'nun özgünlüğü, tekliği, sadece kendine benzediği ve benzeri türü tezler, eleştiri karşısında son derecede donanımsız ve zayıftır. Bu tür görüşler tarihi kavrama konusundaki yetersizlik ve üretim tarzları hakkında bilgi birikimi yetersizliğinin sonucudur ve dünyayı kendinden ibaret sayanların bir kuruntusudur. Gerçek şudur ki Osmanlı Devleti'nin sırf kendine özgü bir özelliği yok. Özelliği olan, eğer bunu Batı Avrupa devletlerinin sistemlerinden ayrılan yanlar açısından düşünüyorsak, Osmanlı Devlet Sistemi'nin kendisinde değil, onun mensup olduğu devlet türünün kendisindedir. Bu türün politik yapısında özellik oluşu onun ekonomik tarihinde de bazı özellikler bulunmasını gerektirir. Dipnot Niyazi Berkes 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi Gerçek Yayınları İstanbul 1972 sayfa 13. Oysa Osmanlı İmparatorluğu köklü bir üretim tarzları ve sosyal formasyonlar ailesi olan haraca dayalı klasik Doğu toplumsal kuruluşlarının bir devamı değilse onun bir versiyonu ya da son örneğiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun da ait olduğu üretim tarzları veya sosyal formasyonlar ailesi ilkel komünden sınıflı topluma geçişin genel ve yaygın versiyonuna denk düşüyordu. Dipnot, bu konuda Samir Amin'in Le Développement Inégal, Essai sur les formes sociales de capitalisme, Les Éditions de Minuit, Paris 1973, özellikle de 948. sayfaya ve Itinéraire Intellectuel, bu eser Ütopya yayınları tarafından yakında Türkçe'de yayınlanacaktır. L'Armatan, Paris 1993 adlı eserine bakılabilir. Kimi benzerlikler ya da benzerlik izlenimi yaratan yapılar ve görüntülere rağmen Osmanlı İmparatorluğu feodal değildi. Feodalite aslında yaygın üretim tarzı olan tribüter, yani haraca dayalı üretim tarzının bir versiyonuydu. Prekapitalist yaygın evrim çizgisini temsil eden haraca dayalı formasyonların periferisinde yer alıyordu. Ve genel şemaya göre bir istisna bile sayılabilirdi. Zira ilkel komünden sınıflı topluma geçişin genel biçimi sırasıyla köleci, feodal, kapitalist aşamalar değil, ilkel komünden haraççı, tribüter tarza geçişti. Bu bakımdan Asya tipi üretim tarzı atüt ailesine dahil olan sosyal formasyonlar sadece Asya'da değil, Mezopotamya, Kara Afrika, Mısır, Hindistan, Çin, Amerika kıtasında, Aztek, İnka ve benzeri dünyanın dört bir bucağında hakim ve yaygın üretim tarzıydı. Bu bakımdan Samir Amin'in de veciz bir biçimde ifade ettiği gibi tek bir Asya tipi üretim tarzından değil, haraca dayalı genel bir üretim tarzından söz etmek gerçeğe daha uygun düşüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli tarzın vergisel üretim tarzı olduğunu ileri süren görüşler de vardır. Esasen prekapitalist sınıflı toplumlar için uygun düşen kavram vergi değil haraçtır. Bu yüzden vergisel üretim tarzı da haraççı tarzın özü itibarıyla aynı versiyonunun farklı adlandırılması olarak görülebilir. Dipnot Şevket Pamuk Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 Gerçek Yayınları İstanbul 1988. Osmanlı İmparatorluğu'nun da dahil olduğu haraca dayalı sosyal formasyonların ayırt edici karakteri şöyle özetlenebilir. Bir kere kural olarak toprakta özel mülkiyet yoktur. Toprak padişahın, hanın, sultanın, kralın, şahın, imparatorun ve benzerlerinin ve yakın çevresinin tasarrufundadır. Toprak bir dinasti, yani hanedanlık tarafından tasarruf edilmektedir. ya da temel üretim aracı olan toprağı hanedan kolektif olarak tasarruf etmektedir. Egemen sınıf aynı zamanda politik sınıftır. Devlet üretici sınıf olan köylülüğe, Osmanlı'da reaya'ya bütünüyle yabancılaşmış ve ondan aldığı haraçla var olmakta ve kendini yeniden üretebilmektedir. Belirleyici olan kerte ekonomik değil siyasaldır. Dolayısıyla zenginliğe ve servete giden yol siyasi gücü elinde bulundurmaktan geçer. İdeoloji dine dayalı bir ideolojidir ve toplumun değişmezliği söylemini, şimdilerde moda olan bir tabirle tarihin sonunu vaaz eder. Kanuni Sultan Süleyman, ben zenginlik ve mal aramak için değil, imparatorluğumun ebediliği için harp ediyorum derken, mevcut devlet yapısı, devlet-toplum ilişkisinin değişmezliği ve ebediliği düşüncesini dile getiriyordu. Dolayısıyla burjuva ideologlarının şimdilerde moda olan tarihin sonu tezi, onlardan 500 yıl kadar önce Osmanlı padişahı tarafından vaaz edilmiş bulunuyordu. Kaldı ki yeni bir şeymiş gibi ortaya atılan tarihin sonu tezi sadece Kanuni zamanına kadar değil, kadim Doğu devletlerinin ortaya çıktığı tarihler kadar eskiye dayanan bir görüştür. Egemen sınıfın devleti kutsamakta çıkarı vardır, dolayısıyla devlet her şey, devlet dışında ne varsa hiçbir şeydir. Bu yüzden Osmanlı egemen sınıfının adamları arasında devlet başa kuzgun leşe deyimi sıkça telaffuz edilirdi. Egemenliğin dolayısıyla devletin bekası sosyal artığın merkezileştirilmesine ve bunun sürdürülmesine bağlıdır. Oysa ileride üzerinde duracağımız gibi sistem ademi merkeziyetçi, yani merkez kaç bir dinamiği sürekli olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu yüzden tribüter sosyal formasyonları belirleyen merkezci ve merkez kaç güçler ve eğilimlerin çatışma diyalektiğidir. Otoritenin kaynağı ilahidir. Artık ürünün merkezileştirilmesi gereği yeni ve farklı toplum sınıflarının ortaya çıkıp mevcut yapıya meydan okumasını ve onu dönüştürmesini zorlaştırmaktadır. Elbette bu ifadeden ırkçı, Avrupa merkezci tarih anlayışının ileri sürdüğü gibi bu tür toplumlar kapitalizme doğru evrilmiyorlardı. Modernite üretme yeteneğinden yoksundu sonucunu çıkarmamak gerekir. 1. Osmanlı Devleti ile ilgili bazı saptamalar. Osmanlı dinastisinin yani hanedanının bir Oğuz boyu olan Kayı'dan geldiği kabul ediliyor. Ama haraca dayalı bir devlet ya da imparatorluk söz konusu olduğunda etnik orijinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Dolayısıyla beylikten imparatorluğa giden süreçte Kayı'dan pek bir şey kalmadığını iddia etmek mümkündür. Bir kere imparatorluk mantığı etnik kökenden uzaklaşmayı, ona yabancılaşmayı gerektirir. Oğuz töresinde olsun, benzer gelişmişlik düzeyindeki başka kavimlerde olsun, Ulu Bey denilen en üst düzey yönetici, boyu oluşturan insanlar veya geniş ailenin üyeleri klan tarafından seçilirdi. Bu anlayışta memleket söz konusu boyun veya geniş ailenin ortak malı sayılırdı. Doğal olarak istendiği kadar Ulu Bey densin, beyin iktidarı seçilmiş olmanın kuralları ve gerekleri tarafından belirleniyordu. Daha önce de söylediğimiz gibi reis nihayet bir primus inter pares'ti. Reisin etkili ve yetkili olmasının nedeni seçilmiş olmaya dayanıyordu. Kıvılcımlı'nın yazdığı gibi, katalizör kayı boyu içinde herkes silahlıdır. Hiç kimse ötekinden ayrıcalıklı bir seyfiyelik taslamaya kalkışamaz. Çevre medeniyet yığınları için ne olursa olsun kayı boyu kendi göçebe yapısıyla tepeden tırnağa bütün silahlı ve aksiyoncu bir tümlüktür. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 115-116. Eli silah tutan her kayı Türk'ü toptan ulus ordunun bölünmez bir eri gazisi gibiydi. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihi'nin maddesi sayfa 16. Fakat devletleşme sürecinin belirli bir aşamasında bu yöntemin terk edilmesi, haraca dayalı devletin veya imparatorluğun mantığının bir gereğiydi. Nitekim bir müddet sulandırılarak da olsa sürdürülen seçim yöntemi 1. Murat zamanında terk edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, türü imparatorluklar, krallıklar, sultanlıklar ve benzerleri hakkında yeterli bilgi birikiminden yoksun ve geçmiş tarihin tarihsel olaylarını bugüne kadar yorumlamayı marifet sayan tarihçiler, ilk kurucuların etnik orijinine bakarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Türk İmparatorluğu olduğunu sanırlar. Oysa birkaç nedenden ötürü Osmanlı İmparatorluğu Türk değildi. Bir kere Osmanlı demek hanedan demekti. Hanedan da evlenmeler yoluyla başlangıçtaki etnik kökene bütünüyle yabancılaşmıştı. Ve bu tüm hanedanlıklar için geçerli bir kuraldır. Bu durum o zamanın anlayışına göre son derece olağan bir şeydi. O çağlarda bugünkü gibi ırka, kana, milliyete, etnik kökene, soya, sopa ve benzerlerine gönderme yapan bir anlayış mevcut değildi. Yegane referansın devlet olduğu bir yerde onun dışındaki kaygıların ve kriterlerin hiçbir kıymeti harbiyesi olamazdı. Kaldı ki Osmanlı Devleti bir Türk devleti değildir. Türk onun imparatorluğuna dair bir alay reayadan bir tanesidir. Dipnot Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisadi Tarihi Cilt 2 Gerçek Yayınları sayfa 213. Osmanlı Hanedanı mensupları için önemli olan padişahın genetik yapısı veya etnik orijini değil, kutsal gücün sahibi ve taşıyıcısı olmasıydı. Durum böyleyken milliyetçi Türk tarihçilerinin ve bazı politikacıların Osmanlı padişahlarını birer Türk başbuğu olarak görme çabaları, bu şahsiyetlerin milliyetçiliklerinin bile ne kadar tutarsız, sığ olduğunun bir göstergesidir. Osmanlılar kendileriyle şu veya bu etnik unsur arasında bağ kurma, onlarla özdeşleşme gibi kaygılara yabancıydılar. Eğer Osmanlı padişahları illaki başbuğu sayılacaksa, Türklerin değil kapı kullarının başbuğuydular ve kapı kulları Türk orijinli olmak zorunda değillerdi. Bu durumdan habersiz kimileri Osmanlı hanedanını hanedana yabancı kanı bulaştırarak Türklükten uzaklaştıkları için kınıyorlar. Elbette bu tarihsel olaylara nasıl bakmak gerekir sorusunu sormadan tarihe dair yazanların basiretiyle açıklanabilecek bir şeydir. Örneğin padişah anaları ve 600 yıl bizi yöneten devşirmeler başlığını taşıyan kitabın yazarı Ali Kemal Meram, imparatorluğun asıl kurucu unsurunu Türkler oluşturduğu halde Türklerin yönetimden bütünüyle dışlandıklarını yazıyor. Kıl çadırdan, çul giysiden Osmanoğullarını çıkarıp mermer saraylara, altın tahtlara, samur ve mücevherlerin en değerlilerine kavuşturan büyük güç, harcanan kan ve can öz Türklerin olduğu halde, tüm bu gelişmelerin görkemli saltanatın bir aşiret yaşamından bir imparatorluk egemenliğine kavuşmuş olmanın başarıları, Osmanoğullarının kişisel deha ve yüceliklerinin sonucu olarak nitelenmiş ve öyle gösterilmişti. Dipnot Ali Kemal Meram, Padişah Anaları, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1977 sayfa 8. Yazar devam ediyor. Değişik dönemlerde başkent olmuş Bursa, Edirne, İstanbul saraylarında ve o sarayların dışında uygar düzeyde varlık ve saltanat içinde görkemli yaşam sürme hak ve imtiyazları ise Rum, Sırp, Bulgar, Arnavut, Pomak, Romen, Yahudi, Ermeni ve daha başka yabancı soy kökenli dönme ve devşirmelere özgüydü. Ve devlet işte bunların bu kan ve soy melezlerinin ellerinde çekiştirilip duruyordu. Dipnot Ali Kemal Meram, Padişah Anaları, sayfa 9. Belli ki yazar 1930'lu yılların ırkçı milliyetçi tarih ve toplum anlayışından fazlasıyla etkilenmiş ve körleştirici ırkçılıktan kurtulmak için de hiçbir çaba sarf etmemiş. Yazarın niyeti imparatorluk mantığını kavramaktan çok, imparatorlukta öz Türklerin dışlanması ve egemen Türklerin kanına kötü kan karışmasıdır. Ya da egemen kliğin genetik yapısı bozulduğu için Osmanlı idaresi Türkleri dışlamış, sömürmüş, zulmetmiştir. İdama mahkum edilmiş bir adama asan cellatın dini, etnik kökeni, ulusal aidiyeti, genetik yapısı ve benzeri şeyler ne kadar önemliyse, egemenlik altındaki toplum sınıfları için bir hanedanın mensuplarının şu ya da bu etnik kökene aidiyetleri, genetik yapısının şu veya bu özelliği taşıması da o kadar önemlidir. Dipnot İsmet Parmaksızoğlu, Türklerde Devlet Anlayışı, İmparatorluklar Devri, 1299-1789, Başbakanlık Basımevi, 1982, sayfa 92. Elbette damarlarında asil kan dolaşan biri için bu tür bir kavrayış şaşırtıcı değildir. Yazar istiyor ki Osmanlı hanedanını oluşturan zevatın genetik yapısı hep aynı, yani Türk kalsın ve Türkler işin kaymağını yiyen taraf olsun. Oysa sorun genetik yapıyla açıklanamayacak niteliktedir. Yazar sorunun egemenlik ilişkisiyle değil de etnik kökenle ilgili olduğunu sanıyor ve egemen sınıfı oluşturan unsurların genetik yapısının önemli olduğuna da inanıyor. Oysa imparatorluk mantığı soya, sopa, etnik kökene ve benzerlerine gönderme yapmaya uygun değildir. Devletleşme sürecinde belirli bir eşik geçildiğinde artık ilişkiler referansı da değişmek durumundadır. Yazar Orhan Gazi'den sonra gelen tüm padişahların Türk olmayan, Hristiyan ve benzeri anadan doğduğunu ileri sürüyor ve aslında Türk olmayan padişah analarına Türk ve Arap isimleri verilerek gerçek durumun göz ardı edildiğini, dolayısıyla Orhan'ın oğlu ve 3. hükümdar olan 1. Murat'tan başlayarak Osmanlı padişahlarının 34'ünün Türk anadan doğmadığını, dolayısıyla da Türk olmadıklarını, Türk olmadıkları için de sürekli Türklere baskı ve zulüm uyguladıklarını kanıtlamak istiyor. Yazarın Osmanlı padişahlarının analarının Türk kökenli olmadığına dair tespiti büyük ölçüde doğru olsa da sorunun temeline etnisiteyi yerleştirerek ciddi bir yanlışa düştüğü de o ölçüde doğrudur. Eğer padişah anaları Türk olsaydı yöneten yönetilen ilişkisi ve bu ilişkide Türk unsurların konumu farklı olabilir miydi? Bu tür bir anlayış sadece imparatorluk mantığının ne olduğunu bilinmemesine değil devlet hakkında da asgari bilgi yoksunluğuna dayanabilir. Osmanlı İmparatorluğu da kendi türündeki diğer imparatorluklar, krallıklar, hanlıklar ve benzeri gibi transetnik bir yapıya sahipti. Ve bu durum o dönemin hakim anlayışına göre son derece olağandı. Başka türlü olması da mümkün değildi. Gerçekten ırka dayalı bir secere zinciri izlenecek olursa, Osmanlı hanedanını oluşturan unsurların en çok yabancılaştıkları ırkın Türk ırkı veya Türk unsuru olduğu sonucuna varılabilir. Osmanlı hanedanının yapısı başlığını taşıyan kitabın yazarı A.D. Elderson'ın Profesör Libier'den aldığı şu alıntı dikkate değer. Orhan'ın saf Moğol soyundan geldiği, tüm tahta geçen sultan annelerinin Türk kanı taşımadığı ve yine her doğan çocukta annenin rolünün baba ile eşit olduğu iddiası doğru olarak kabul edilirse, Orhan'ın soyundan gelen 20. saltanat sahibinin damarlarındaki Moğol kanı oranının yaklaşık milyonda bir olduğu kolayca hesaplanabilir. Dipnot: A.D. Elderson, Osmanlı Hanedanı'nın yapısı, İz Yayınları 1998, sayfa 148. Elderson yukarıdaki alıntıyı yaptıktan sonra şöyle devam ediyor. Son 4 sultan ve son halife Orhan'ın 19. kuşağı, 20. değil, olduklarından hesap 500 binde bir olmalıdır. Her ne kadar Libyer'in padişah annelerinin genellikle Türk olmadıkları tezi doğru ise de önemli ölçüde istisnaları da vardır. 1. Mehmet'in annesi Devletşah Germiyan oğullarından, 2. Murad'ın annesi Emine Dul Kadir oğullarından, 2. Beyazıt'ın annesi Gülbahar muhtemelen Osmanlı, 1. Selim'in annesi Ayşe Dul Kadir oğullarından ve 1. Süleyman'ın annesi Hafize muhtemelen Osmanlıydılar. Bunlar oranı 16 binde bire düşürür ve her ne kadar güçlü ihtimal değilse de diğer padişahların bir kısmının annelerinin Türk kanı taşıması da muhtemeldir diyor. Dipnot: A.D. Elderson, Osmanlı Hanedanı'nın yapısı, sayfa 148. Topluma öylesine köklü bir erkek merkezli anlayış yerleşmiş durumda ki, sadece babanın yani erkeğin belirleyiciliği dikkate alınıyor. Bu saçma anlayışa göre başlarda padişahların Türk olmasından hareketle, tüm sultanların da Türk olduğu büyük bir kolaylıkla kabul edilebiliyor. Kimsenin aklına halk arasına yaygın oğlan dayıya çeker deyişi bile gelmiyor. Elbette Türk kökenli olmayanlar sadece Osmanlı padişahları değildi. Yüksek düzeydeki yöneticilerin de çok büyük çoğunluğu etnik köken itibariyle Türk olmayan unsurlardan oluşuyordu. İsmet Parmaksızoğlu 17. yüzyılda imparatorluğu yönetmek üzere iktidara getirilen 62 veziri azamdan sadece 9'u Türk asıllı gözükmektedir diyor. Dipnot: İsmet Parmaksızoğlu adı geçen eser, sayfa 92. Osmanlı İmparatorluğu haraca dayalı üretim tarzlarına özgü bir devlet olabilmek için ilk gerçek kuruculara yabancılaşmak durumundaydı. Bu yüzden kuruluş döneminde etkin tüm unsurlar, savaşçı gaziler yani Gazi-yan-ı Rum, ahi örgütleri, heterodoks dini önderler ve örgütleri birer birer tasfiye edilecek veya örgütleri yeni devletin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden biçimlendirilecekti. A.D. Novichev de benzeri şeyler savunur. F. Teschner aynı anlayışa katılır ve daha 1. Murad'ın bile ahilere dayandığını ve sultanların ancak tahttaki konumlarını sağlamlaştırdıktan sonra bu bağdan vazgeçtiklerini vurgular. Daha sonraları Ankara'daki tüm öbür yerel yoncalar yerel bir başkana karşı sorumluyken yalnızca dericiler loncasının Kırşehir'deki ahi babaya bağlı olması ilginçtir. Ancak ahiliğin tam da Ankara'daki büyük etkisinden dolayı onun ruhunun zanaatkar birliklerinde yaşatılması beklenirdi. Sultanlar ise ahilerin örgütsel tabanını asıl bu etkiden ötürü parçaladılar ve onları tüm siyasal konumlarından uzaklaştırdılar. Dipnot: E. Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, sayfa 134. Zira kuruluş döneminin az çok eşitlikçi savaşçılar demokrasisi despotik devlet anlayışıyla bağdaşamazdı. Nitekim kuruluş döneminde etkili tüm unsurlar İstanbul'un fethine giden devletleşme sürecinde birer birer tasfiye edildiler. Bunların devlette hak iddia eder bir konuma ve güce sahip olmalarına izin verilmeyecekti. İmparatorluk mantığının neden baştaki kurucu unsurlara yabancılaşmak zorunda olduğunu Naima şöyle özetliyor. Geçmiş asabiyetten sıyrılıp seçkin özel bir kavim seçip haslaşmaya kavuşmak saltanatın icablarındandır ki, gerekince birinin yardımıyla başkasının başkaldırmasını ve kafa tutmasını def etmek mümkün olsun. Dipnot: Hikmet Kıvılcım'dan aktaran Ümit Aktaş, Osmanlı Çağı ve Sonrası Bakış Yayınları, sayfa 119. İbni Haldun bu durumu daha 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başında kavramış bulunuyordu. İbni Haldun devletin ancak kabile ve yakınlık bağının yardımıyla kurulur ama belirli bir eşik aşıldıktan iyice yerleştikten ve oturduktan sonra devlet egemenliği için yakınlık bağına gerek kalmaz diyor. Genel devlet yönetimine uyum gösterip boyun eğmek başlangıçta insanlara zor gelir. Bu çok üstün baskıcı bir güçle sağlanabilir ancak. Alışılmamışlıktan ötürü insanlar öyle bir devlet egemenliğine daha alışmamışlardır. Görenekler arasında ona daha yer vermemişlerdir. Ama devlet egemenliğine özgü yeterli gücü sağlamış olan ailede, başkanlık ve devlet egemenliğini elinde tutar olma iyice yerleştiği, birçok kuşak ve birbirini izleyen yönetim dönemleri boyunca miras yoluyla birinden ötekine geçerek sürüp gittiği zaman devletin ilk dönemi unutulur, insanlar anımsamaz olur. O aileden olanlara boyun eğip teslim olma eğilimi bir din niteliğinde inançlarda yerleşmiştir. İnsanlar onların yanında onlara karşı olanlarla savaşırlar. O aileden olanlar egemen kalsın diye savaşırlar. Bu yolla dinsel inançlarını korumuş olacaklarını düşünerek savaşırlar. Onun içinde böylesine bir güç kazanmış aileden gelenler egemenliklerini sürdürebilmek için büyük bir yakınlık bağına gerek duymazlar. Neden ki onlara boyun eğmek Tanrı'nın yazıp gerekli kıldığı bir ödev olmuştur insanlar için. Değişmez ve tersi düşünülemez bir ödev. Dipnot İbni Haldun Mukaddime sayfa 360-361. İbni Haldun egemenlik mantığını neden başlangıçtaki yapıya yabancılaşmak zorunda olduğunu kitabının başka bir yerinde şöyle dile getiriyor. Başkan olan kimse de baskı gücünü ortaya koyarak halkı kendisine boyun eğdirme ve halka hükmetme işini başkalarının kendisiyle paylaşmaya kalkmalarını önler. Başkan olduğu zaman tanrılaşma huyu belirir insanda. Bu huy zaten insanoğlunun doğal yapısında vardır. Kaldı ki devlet politikası da hükmedenin tek olmasını gerektirir. Çünkü hükmeden çok olursa kamu düzeni bozulur. Eğer yerle gökte tanrıdan başka tanrılar olsaydı yer ve göğün düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 32. ayet. Başkan tek egemen olunca başkalarının baskı gösterme eğilimleri kırılır. Gemlerine bağlı dizginleri çekilir. O zaman artık başkaları hükmetme işine katılmaya ve egemenliği başkanla paylaşmaya kalkışamazlar. Ve böylece yakınlık bağlarının doğuracağı duyguyla ileri atılmalar, egemenliğe yeltenmeler engellenmiş olur. Sonuç olarak başkan gücü yettiğince tek egemen olarak bulunur devletin başında. Egemenliği topluluktan hiçbirine bırakmaz. Egemen olunacak konu isterse deveye ilişkin olsun, o zaman başkan egemenlik yönünden ulu olmakta tek kişi olur. Başkalarının bu ululuğu kendisiyle paylaşmasına izin vermez. Böyle bir durum devlet başkanlarının birincisinde tam olarak gerçekleşmeyebilir. Birincisinde gerçekleşmez de ikincisinde ya da üçüncüsünde gerçekleşir. Yetkiyi ve egemenliği paylaşmaya kalkabilecek yakınlara, boylara engel olunabildiği ölçüde gösterilecek güç oranında gerçekleşir bir durum. Ne ölçüde gerçekleşirse gerçekleşsin, böyle bir durum devlet egemenliklerinde vazgeçilemeyecek bir koşuldur. Dipnot adı geçen eser sayfa 382-383. Üzerinde durulması gereken ama ekseri gözden kaçan bir şey de Osmanlı'nın ne veya kim olduğudur. Osmanlı kelimesi etnik bir zatiyeti mi ifade ediyordu, yoksa politik veya sosyal içerikle yüklü bir tabir miydi? Bu konuda M. Fuat Köprülü, etnik değil sadece politik bir tabir olan Osmanlı kelimesi, eski vaka nüvislerde daima devlet hizmetlerinde bulunan ve devlet bütçesinden geçinen hakim ve müdir sınıf manasını ifade eder diyor. Dipnot, M. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu 1972 sayfa 39. Osmanlı denilenlerde bir egemen politik sınıf olarak Osmanlılık bilinci vardı. Ama Türklüğünün bilincinde bir Türk toplumu yoktu. Merkezi Bağbaali olan bürokraside yoğunlaşmış egemen Osmanlı grubu ile çoğunlukla köylülerden oluşan bir kitle vardı. Efendi kalabalığa işaret eden bir hakaret terimi olan Türk'ü aşağılıyor ve kendisini Osmanlı saymayı tercih ediyordu. Ülkesi Türkiye değil, Osmanlı devletiydi. Dili ise Osmanlıcaydı. Dilini Türkçe olarak adlandırabildiği zaman bile onu kaba Türkçeden, yani sıradan konuşma dilinden ayırıyordu. Yazarken edatlar ve yardımcı fiiller dışında asgari sayıda Türkçe sözcüğe yer verirdi. Toplumsal terazinin öbür kefesindeki bedbaht Türk köylüsüne gelince, genel olarak sıradan gayrimüslimlerden daha iyi durumda değillerdi ve kötü idare karşısında çok fazla eziliyorlardı. Dipnot, Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876, 1. cilt, Papirüs Yayınları İstanbul 1997, Roderick H. sayfa 77. Davison'dan yapılan yukarıdaki alıntı imparatorluğun 19. yüzyılın ikinci yarısındaki manzarası ile ilgili ama bu manzara 15. yüzyıldan beri pek değişikliğe uğramamıştı. Dolayısıyla ilk kurucuların Oğuz boyundan olması, Türkçenin resmi dil olması, imparatorluğun bir Türk imparatorluğu olmasını gerektirmiyordu. Türk ve Müslüman olmak Osmanlı sayılmak için yeterli olmamış, takıma katılmış olmak ve bunda bir yer tutmak gerekmiştir. Dipnot, Mehmet Ali Şevki Osmanlı tarihinin sosyal bilimle açıklanması, Elif Yayınları 1968 sayfa 119. Osmanlıların Türk sayılması lehindeki bir görüş de Türkçenin resmi dil olmasıdır. Aslında Türkçenin resmi yazışmalarda kullanılıyor olması da hanedanı ilgilendiren bir meseledir. Ve onun dışında başka bir şeyi angaje etmesi gerekmiyordu. Türkçeyi iyi bilmek ki, yukarıda bunun nasıl bir Türkçe olduğuna kısaca değinildi, ancak Osmanlı siyasi bürokratik nomenklaturasına katılmaya yarayan bir araçtır. Bu Roma'da Latince'nin geçerli olmasına benzer bir durumdur. Hanedana dahil olmak için hanedanın okuyup yazdığı resmi dili bilmek gerekiyordu ve resmi dilde Türkçenin Osmanlılaştırılmış bir versiyonuydu. Osmanlıca en azından Türkçenin Osmanlılaştırılmış bir versiyonuydu. Bugün çok uluslu şirketlerde iş bulabilmek için nasıl çağın lingua francası olan İngilizceyi bilmek gerekiyorsa, o dönemin hanedanına yamanmak için de Türkçe denilen Osmanlıcayı bilmek gerekiyordu. Ama bu dil halkın konuştuğu Türkçeden oldukça farklıydı. Bir çeşit Osmanlı kozmopolitizmini yansıtıyordu. Yine de Osmanlı Türkçesi Türklere Osmanlı'nın kendisinden daha yakındı. Türk kelimesi de ilk defa 12. yüzyılda Latin coğrafi terminolojisinde bölgedeki Türkçe konuşan nüfusu ve bölgenin idare şeklini ifade etmek için kullanılmıştır. Ne coğrafi ne de siyasi bir kimlik olarak Türkiye diye bir şey yoktu. Cemal Kafa'dan ancak 1. Dünya Savaşı sonunda bir batı adlandırması olan Türk kelimesinin yerel unsurlar tarafından kabullenildiğinde genel bir kullanıma kavuştuğunu yazıyor. Dipnot Cemal Kafadar, Between Two Worlds, sayfa 4. O zamanlar Türkiye tarihi yazılmamakta ve Tevarih-i Ali Osman yazılmaktadır. Dipnot Mehmet Ali Şevki, Osmanlı tarihini sosyal bilimle açıklanması, sayfa 127. Osmanlı padişahları ve hanedana mensup unsurlar kendilerini Osmanlı sayıyorlardı. Araplar ve İranlılar Türk adının doğuda hor görülmesini, kalabalık ve barbarlıkla eş anlamlı sayılmasını sağladıklarından Bab-ı Ali Türk Sarayı diye adlandırılmaktan hoşlanmaz, Türk tabiri sadece Türkçe biliyor musun gibi özel cümlelerde kullanılır, bunun yerine Osmanlıca biliyor musun demek uygun düşmez. Çünkü Osmanlıca terbiye ve nezaket kavramlarıyla çağrışım yaratır, oysa Türkçe uygar olmayanı ifade eder. Dipnot Yazarlar Kurulu Osmanlı İmparatorluğu tarihi başlangıçtan 1566'ya kadar, çeviren Şiar Yalçın Havas Yayınları 1978, sayfa 23. Halk kitleleri de Osmanlı'yı yabancı bir unsur olarak algılıyor ve öyle davranıyordu. Dünyanın geri kalan bölgelerine ve halklarına isim takma konusunda özel bir yeteneğe sahip olan Avrupalılarsa Osmanlı yerine daha çok Türk sözcüğünü kullanıyorlardı. Bizim coğrafyamızda yaşayanlar Türk ve Türkiye sözcüklerini yaygın bir biçimde ancak 1923 sonrasında kullanmaya başladılar.